Merhabalar, Bir Kitap, Bir Film, Bir Şey podcast'in yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Sesimden tanıyamamış olabilirsiniz ama ben Eylül Görmüş, hastayım herkes gibi. O yüzden birazcık böyle beter bir sesle bu bölümü kaydediyor olacağım. Kusuruma bakmazsınız umarım. Karşımda bildiğiniz tanıdığınız sesiyle, neyse ki o hasta değil, Tuğçe Arslan Uçar var. Bu hafta güzellik üzerine konuşacağız. Çok bizi heyecanlandıran bir konu. Umuyorum böyle katman katman açılan bir sohbet olacak. Son haftalarda olduğu gibi bu bölümün de sponsorunun destekçisinin yine Doku Klinik olduğunu belirtelim. Kendilerinin desteğiyle bu bölümü kaydediyoruz. Şimdi sözü Tuğçe'ye devretmeden önce, yani aslında kafamda çok fazla şey var. Neresinden başlayacağımı da tam olarak bilmiyorum. Ama belki şöyle bir soru sorarak başlayabilirim. Güzellik o kadar aslında subjektif bir şey ki, biz bugün acaba Tuğçe ile güzellikten bahsederken aynı şeyden mi bahsediyor olacağız diye bir soru var kafamda. Evet, her şeyin, konuştuğumuz her şeyin başka başka yansımaları var bizde ve bunları da bulmaya çalışıyoruz zaten. Ama güzellik kadar farklı yerlerde durma ihtimalimizin yüksek olduğu bu kadar subjektif bir şeyi daha önce hiç konuşmamış olabiliriz diye düşünüyorum. Tuğçe, sence neden bahsediyoruz bugün en azından, ya da senin için nedir güzellik?
Soruyla başlanan bölümler. Bayılıyorum. Böyle topu bana atıp kenara çekiliyorsun sonra. Orada bir müstehsi bir gülümseme oluşuyor.
Ama niteliksiz bir soru değil.
Değil. Evet, kabul ediyorum.
Gayet güzel bir soru sordum. Lütfen.
Değerli toplu, evet, konuya giriş anlamında değerlendirirsem beğendim sorunuzu Eylül Hanım. Bugün bilmiyorum, farklı yerlerden bakıyor olabiliriz ama ben güzelliği tanımlarken, bugüne giriş yaparken kafamda şöyle bir şey vardı. Aslında tam da buna cevap olmak için bir güzelliği bir anlayalım nedir ne değildir. Çünkü çok herkesin dilinde ve çok günlük hayatımızda bir sıfat olarak değerlendirdiğimizde bile çok farklı ifade ettiğimiz şeyleri güzel şemsiyesi altında bence değerlendiriyoruz. Dünyanın bile böyle ilk söylediği kelimelerden biriydi güzel. O hoşnutluğunu ifade etmek için kullanıyordu çünkü. Şimdi güzellik şöyle tanımlanıyor. Bir sözlük tanımına bakalım tabii ki önce. Bir canlının, somut bir nesnenin veya soyut bir kavramın algısal bir haz duyumsatan, hoşnutluk veren ögesi. Yani hazla, memnuniyetle, beğeniyle iç içe geçmiş bir kavram. O yüzden de böyle bir hani güzelli, güzel olarak tanımladığımızda gerçekten de altında bambaşka şeyler uyandırıyor. Çünkü tuhaf bir şeyi de güzel olarak tanımlayabiliriz. Yani bizde ne uyandırdığına bağlı. Çok ilginç bir şeyi de güzel olarak duyumsayabiliriz ki mesela sanat tarafından baktığımızda tam da böyle. Yani bir sanatı güzel olarak tanımlarken aslında çok da normlara uymayabilir. O yüzden bugün böyle güzelliği bir şemsiye kavram olarak baktığımda şöyle düşünüyorum. Bence hepimiz farklı farklı yerlerden alacağız güzelliği. Yani sen de, ben de, dinleyicilerimizi de kastediyorum. Çünkü hepimizin güzellik algısı bambaşka olacak. Sorunuza umarım yeterli ve tatmin edici bir yanıt verebilmişimdir Eylül Hanım.
Aldım ve şöyle, belki şurasını konuşalım istiyorum. Kesinlikle çok subjektif bir şey. Güzelliğe dair algımız hem kişisel bir takım, ya gerçekten bence ölçülemeyecek ve böyle bir bireysel zevklerden kaynaklanıyor. Ama bir yanıyla da elbette ki çok kültürel olarak şekillenen bir şey güzellik kavramı. Bunu farklı toplumların güzellik anlayışlarının ne kadar birbirinden farklı olduğuna baktığımızda zaten kolaylıkla görebiliyoruz. Biraz da böyle az bulunan güzel bulma gibi bir eğilim var. Yani bu klasiktir ya, işte doğu toplumlarında sarışın kadın beğenilirken işte İskandinavya'da esmer kadınlar ya da adamlar daha güzel bulunur. Çünkü alışık değildir göz ve dikkat çeker ve onu o dikkatle beraber bir tür güzellikle birleştirir beyin onu. Aa, ne güzel. Çünkü bilmiyorum. Çünkü tanımıyorum. Dolayısıyla aslında güzellikte böyle bir aşina olmama halinin de etkisi olduğunu düşünüyorum güzelliği tanımlarken çıktığımız yolda. Fakat bir yandan da küreselleşmeyle beraber, yani dünyanın her yerinin Zen görüntülerin bize ulaşır olmasıyla beraber güzellik kavramı da epeyce standartize olmaya başladı. Yani bir takım tanımlar var, işte güzel olan nedir, işte makbulü nedir bu işin diye. Ki bu işte güzel ağız, güzel burun, güzel vücut nedir? Ya yani böyle bir evrensel bir fikir oluştu. Ama aslında bu çok değişken bir şey. Bunun farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu bölüme hazırlanırken Umberto Eco'nun Güzelliğin Tarihi kitabını biraz karıştırdım. Çok da güzel bir kitaptır bu arada. Ya yani böyle bir coffee table book denen türde bol resimli güzelliğin tarih boyunca nasıl dönüştüğüne dair. Yani biliyoruz ki bugünün tırnak içindeki güzel bulunan şeylerini, özellikle vücut, kadın vücudu, hep bunun üzerinden maalesef güzellik belirlendiği için. Bundan 300 yıl önce birinin karşısına çıkarsak dehşete düşeceği bir biçim mesela bugünkü makbul kabul edilen vücut biçimi. Dolayısıyla çok aslında böyle zamana karşı duramayan bir şey güzellik. Yani zamansız güzellik diye bir laf var mesela. Var mı öyle bir şey gerçekten? Bence yok. Yani bu kadar dönüşen, çok dinamik bir şey güzellik dediğimiz kavram. Kişiden kişiye, coğrafyadan coğrafyaya, zamandan zamana değişen, dönüşen bir şey. Dolayısıyla böyle ele avuca sığmaz bir tarafı da var. Tanımlamak bu yüzden de zor.
Evet, katılıyorum sana. Yani 1800'lerde şimdi bir Goya tablosundaki tombul bir kadının güzel olarak algılanışıyla şu andaki bizim güzelimiz birbirinden ne kadar farklı ki bizim kısıtlı yaşamımıza bile, yani işte 35 yıllık, 36 yıllık kendi yaşamımdan bahsedeyim. Onun içinde bile güzellik günden güne ne kadar değişti. Yani burada bile ne kadar değiştiğini görüyoruz. Bu tabii çok tartışma konusu. Aslında bu ilk güzelliğin, felsefenin tartışma konusu oluşu da biraz buralardan başlıyor. Yani onlar da tam olarak nasıl ifade edeceklerini bilmiyorlar. Biraz tarihine bakalım istiyorum. O bize zaten fikir verecek güzelliğin yaklaşımıyla ilgili. Şimdi tabii ki önce Yunan filozoflar uzun uzun tartışıyorlar biliyorsun güzelliği burada. Ki önce Pisagor başlıyor. Uyumlulukla nitelendiriyor güzelliği, yani uyumlulukla ölçüyor. Sonra Heraklitos diyor ki aslında bu uyum zıtlıklarla ölçülebilir. Ki hani bizde de böyle zıt olan şeyi, az önce senin bahsettiğin işte olmayanı beğenmek, kendinde olmayanı, zıt olanı beğenmek biraz buradan geliyor belki, onun yaklaşımında. Sonra Empedokles diyor ki sevgiyle aşk arasında bir bağ kuruyor ve ilk bu boyutu o getiriyor. Yani sevdiğin şeyi güzel bulursun. Aslında bir noktada Demokritos da diyor ki doğada değil güzelliği insanda aramak lazım. Çünkü ilk başta baktığımızda biz tabii doğada gördüğümüz şeyi güzel olarak duyumsamaya, fiziksel olarak yani fizyolojik olarak ona uyumluyuz. Aslında şu an tam olarak öyle değil bence baktığımızda. Yani o bize dayatılan güzellik kavramlarına baktığımızda tam olarak öyle değil ama ilk çıkış öyle. Yani işte bir işte çiçeği güzel bulmakla alakalı, ne bileyim bir gülün kırmızısını dudağında aramakla alakalı bir noktada güzellik. Ama sonra Sokrates de diyor ki o ruh güzelliğine çekiyor. Bu da zaten güzelle iyi arasındaki bağın kuruluşu, yani güzelle iyi arasında. Platon da diyor ki o da idea öğretisiyle yorumluyor ve iki tür güzel vardır diyor. Kendinde güzel ve değişmeyen güzel, yani bu idea zaten, ya da başka nesnelerde ve fertlerde göreceğin değişen güzel. Şimdi dünyadaki bütün güzellikler de aslında bu ikisinin yansımasından ibarettir diyor. Yani upuzun tartışmalara, ki işte sonra modern filozoflar da bambaşka, yani işte mesela Kant yani iyi, yararlı olandan alıyor ve sanat güzelliğiyle tabiat güzelliği arasındaki de farkı ortaya koyuyor mesela. Çünkü sanat güzelliğinde bir amaç, kural yok, yani tamamen hoşa gitme ve ruhtaki estetiği yansıtma üzerine. Ama tabiatta bir amaç var, doğada güzel olanın bir amacı var, yani güneşin doğmasının bir amacı var, çiçeğin açmasının bir amacı var, suyun akmasının bir amacı var. Yani şimdi güzel olarak nitelendirdiğimiz şeylerin doğada bir amacı varken bizdeki yansıması her zaman böyle olmak zorunda değil. O yüzden böyle upuzun tartışmalar, ki edebiyatta da çok yansıyor bu tartışmalar. Eminim sen burada bir şeyler ekleyeceksindir.
Çok şey var eklemek istediğim. Bu amaç konusu bence çok önemli. Şu, güzel olmak bir amaç değil doğada hiçbir zaman. O bir araç. Yani ne bileyim mesela çiçek işte döllenmek, çoğalmak istediği için güzel açıyor ki işte böceğin dikkatini çeksin ve o gelip ona işte şeylerini saçabilsin falan diye. Dolayısıyla aslında güzelliği bir amaç olarak belirleyen bir tek insan var sanıyorum. Diğer bütün canlılarda bir şeye işte aracı olarak işte korunmanın amacı, yani çok güzel ve heybetli o hayvanlar, o heybetleri sayesinde korunuyorlar vesaire. Tabii bizimki de aslında hani bir sürü insana sorulduğunda güzel olmak istiyorum diyor ama aslında oradaki de tam bir amaç değil. O bir şeylere ulaşmak için yine güzel olma ihtiyacı. Dolayısıyla aslında hani böyle ağzımızdan böyle çıkıyor olsa da hep bir araçsallaştırdığımız bir şey aslında güzellik.
Aslında insanda da ilk başta baktığında, yani günümüz, yani modern toplumu geçiyorum, yani bir kenara koyarak ifade ediyorum. İşte ne bileyim, büyük meme doğurganlıkla ilişkilendirilen bir şey ve o yüzden makbul. Bizde de aslında öyle bir şey var. Yani çoğalmak için ilk başta hani güzel buluyoruz karşımızdakini.
Doğru, bizdeki çıkışı da öyle ama işte gitgide artık böyle güzellik kendi başına bir şeye dönüştükçe bu da biçim değiştirdi. Şimdi burada aklıma bir sürü şey geldi. Edebiyat dedin, hemen bir tane edebiyattan bir şey yapıştırayım. Uyumluluk olarak tanımlandığına ilk başta söyledin. Bu benim aklıma şunu getirdi. Marcel Proust da 15 yaşındayken en sevdiği rengi sorduklarında şöyle bir cevap veriyor. İşte bu soruya 15 yaşında bu cevabı verince Marcel Proust oluyorsunuz. Cevap vermiyor daha doğrusu. Bir renk söylemiyor. Çünkü diyor ki güzellik renklerde değil, renklerin ahengindedir diyor. Bu çok güzel bir cevap bence. Yani bir mavi tek başına ya da bulunduğu yer itibariyle çok çirkin gözükebilirken bir başka bağlamda ahengi bulduğunda çok daha güzel gözükebilir. Dolayısıyla ahenk, ya bağlam aslında güzelliğin en büyük belirleyicisinin bağlam olduğunu unutmamak lazım. Bir diğer aklıma gelen şey, benim çok sevdiğim bir kitap ki bu bölüme hazırlanırken de aklıma gelen ilk kitaptı. Yani güzelliğin tarihini söyledim. O biraz daha böyle bir teorik bakış için saydığım bir kitap. Ama edebiyat anlamında Katalan yazar Antoni Casasros'un Almodovar Teoremi kitabı. Bu kitaptan bence ben daha önce de bahsettim. Hangi bölümde hatırlamıyorum ama bahsettim. Burada böyle bir kaza geçirmiş ve suratı çok kötü durumda bir insanın hayatı anlatılıyor. Ve bunun üzerine de bir güzellik kavramına dair çok fazla sorgulama var kitapta. Benim için bu kitaptaki en temel şey şuydu bana kalan. Ne kadar değişiyor gerçekten güzellik kavramımız? Ya bilmiyorum, sizin başınıza gelmiş midir? Benim başıma geldi çok. Ben özellikle böyle romantik ilişkilerde, yani karşı cinsle etkileşim kurarken çok böyle belirli bir şeyim yoktur. Hani bazı kadınlar ya da erkekler çok nettir işte. Ben İşte uzun boylu seviyorum, sarışın seviyorum, bilmem ne seviyorum. Benim hiç böyle bir şeyim olmadı yani. Hayatıma giren insanlara baktığımda da gayet darmadağınık bir şey görüyorum. Başka bir şeyle ilişkileniyorum. Fakat şunu çok net, çok kereler yaşadım. İlk başta gözüme güzel gözükmeyen bir adam tırnak içinde. Ya hani çok da şey değil, çekici değil, güzel değil diye gördüğüm bir adamla aramızdaki şey derinleştikten ve başka bir bağ kurulduktan sonra böyle bir ne kadar güzel biri fiziksel olarak da karşıma. Ben bunu nasıl başta çirkin buldum? Ya bakıyorum ve çok güzel bir şey görüyorum. Her yeri güzel geliyor gibi mesela. Ya da tam tersi. Bir şeyler tükenip bittikten sonra başta aşırı güzel gözüken, ya Allah'ım işte ne kadar heybetli, yakışıklı, neyse işte görünen o adamın bayağı böyle bakmak istemeyeceğin kadar çirkinleşmesi gözünde. Yani bu çok acayip bir şey. Bu kitapta şöyle bir cümle vardı. Bu kitap benim bütün bunları daha somut anlamamı sağladı. Şu cümleyi çok seviyorum. Korkunç bir şeyi güzelliğe çevirmek için ona yeterince uzun süre bakmanız yeter. Kesinlikle böyle çalışan bir mekanizma. Dolayısıyla hani kendi güzelliğimize dair düşünürken de aslında biraz bağlam içerisinde düşünüyorum. Kendimize çok neredeyse böyle bir pozitivist bir yerden bakıyoruz. Güzel miyim? Değilim. Çünkü 5 kilo fazlam var. Ama belki de başka bir bağlamda güzelsin. Yani bu kendimizle kurduğumuz ilişki üzerinden, nasıl ki başkalarının güzelliğini o ilişkiler üzerinden tanımlıyoruz, kendimizle olanı da oradan tanımlamak mümkün belki de.
Tam bu konuyu böyle bir anneanne yorumuna çekecektim. Oraya getirdin. Güzellik bakılanda mıdır yoksa bakan gözde midir diye.
O senin bu, güzel bakışının güzelliği senin diye. Bakışının senin, evet, böyle aynen. Bir laf vardı.
Evet evet. Bakan kişi de bu haz uyandıran, uyaran nesnelerin özelliği olarak tanımlanan güzelliğe, yani fenomenolojik estetik deniyor. Estetik de muhakkak geleceğiz oraya yavaş yavaş. Çünkü güzellikle ilişkilendirilen bir kavram. Güzele ilişkin bir kavram aslında Fransızca baktığımızda sözcüğe. Estetik gerçekçilik deniyor yani buna. Diğer yandan güzellik duyumunun nesnenin özelliği olmaktansa bakan kişinin yani öznenin onu nasıl duyumsadığıyla ilintili olduğu varsayımına da yani o bakışta diyenler de psikolojik estetik diyorlar buna. Estetik öznelcilik deniyor buna işte. Burada şöyle Lips diyor ki psikolog güzeli bir insanın haz duyduğu kendisini özgür hissettiği biçim olarak algılıyor ve işte fenomenciler bunu kabul etmiyorlar. İşte diyorlar ki güzellik seyredene bağlı değildir. Güzel olan varlığın yapısındadır yani onun yapısında temellenen bir özelliktir. Yani güzel bir şey onu güzel gören olmasa da güzeldir. Güzellik varlığın içinde değildir. Güzellik varlığı gerçeğe dayanır ama onu aşar. Gerçek olmak zorunda değildir yani güzellik. Senin de aslında gidip geldiğin yani bir ilişki içerisinde de çok fazla gidip geldiğin şey bu. Çünkü gerçekten de öyle. Şimdi bu güzelliğin gerçeği aşması konusunu biraz konuşabiliriz. Yani orada güzellik gerçek olmak zorunda değil. Yani bu bahsettiğimiz az önce zaten hani farklı zamanlarda farklı algılanması. Yani aynı zamanda da farklı algılanabilir. Tabii yani bazı insanlar o estetik açıdan işte altın oran falan denen oranlar var ya yani işte çoğu insanın yani orada bir şey var aslında bir toplum bilimi. Yani insanları inceliyorsun ve bakıyorsun işte göze genelde güzel gelen bir şey işte burada bir altın oran var ve genelde bu insanlar baktığın zaman güzel gelir. Yani işte ona çirkin diyen insan çok azdır gibi. Ama bir taraftan da yani bu şey gerçekliğin çok üstünde bir kavram olması güzelliğin çok ilginç geliyor. Yani bir hepimizin bu kadar kabul ettiği bir kavramın aslında gerçeklikle bağının bu kadar kopuk olması bir yandan da çok acayip.
Bir yandan da hiç acayip değil diyeceğim. Çünkü gerçeklik dediğimiz şeyin zaten tekil olmadığını düşünen biriyim ben. Dolayısıyla belki bu işte gerçeklik dediğimiz şeyi sorgulamak lazım bu noktada. Ne yani gerçeklik? Hepimizin kendi gerçeklikleri var. O da çok dinamik ve değişen bir şey. Bu yani dolayısıyla gerçeklikle çok ilişkili ve dolayısıyla gerçeklik dönüştükçe güzelliğe dair hissin, fikrin, algının da dönüşüyor olması aslında bir anlamda tutarlı bir tarafı da var. Burada ben aslında konuyu şuraya getirmek istiyorum. Bu tekil, ya tek tek parçaların güzelliği veya bütünlük diye bir konu var. Aslında o yine az önce konuştuğumuz bağlam meselesiyle de ilgili. Bu arada ben bu kendi duygumuma dair yaptığım teknik tanımlama çok faydalı oldu. Teşekkür ederim. Heyecanla lafa girip orayı unuttum. Şöyle bir şey. Yine şeyde şöyle bir şey diyordu. Almodovar teoreminde Anthony Casasroz. Burası İngilizce. Kitapta da İngilizce geçiyor. Bunu belki daha önce okumuşumdur. Aşk bölümünde emin değilim. Ama tekrar geliyorum. Şöyle. Love is blind. Bu kelimeler sıcak bir ses gibi ben açık pencere önüne geçerken dökülüveriyor. Love is blind yani aşkın gözü kördür diye çevirdiğimiz. Aşkın bütün güzelliği burada. Kör olmak karşınızdakine artık parça parça değil bütün halde bakmanızı sağlayan erdemdir. Çünkü aşkı olanaksız kılan ona parçalayarak bakmaktır. Bence bu duyguların devreye girip bir şeyi güzele çevirmesindeki en temel şeylerden biri bu. Bütünü görür hale geliyoruz. Yani böyle tek tek ağzına, burnuna, işte göbeğine falan bakamaz hale geliyorsun. Çünkü bir bütün resim oluşuyor. İnsanın aşıkken çok tamamlanmış hissetmesinin sebebi de odur bence. Bir bütünlüğün içinde bulma hali kendini ve karşındakini de bir bütün olarak görüyorsun. Ve o sana güzel gözüküyor. Çünkü aslında bütünlüklü bakıldığında bir şeyleri güzel bulmak çok daha kolay. Tek tek unsurlarına değil de ki yani bütününe bakıp güzel bulduğunuz bir şeyi parçalara ayırmayı becerirseniz bir sürü çirkin şey bulursunuz onun içinde. Bu güzel sanatların kendisi için de geçerli. Yani bir tablonun baktığınızda muazzam gözüken bir tabloyu didiklemeye başladığınızda muhakkak ki o kadar da güzel olmayan kusurlar bulabilirsiniz. Kusur. Yani kusur da tabii çok subjektif bir şey. Dolayısıyla biraz güzellik detaylarda değil de bütünde gizli. Hatta gizli de değil, apaçık ortada gibi bir şey söylemek istiyorum. Yani çirkinlik detaylarda gizli ve o detaylara bakmayıp bütün bakabildiğimiz durumlardaki işte mesela aşk bunu kolaylaştıran bir şeydir. O zaman güzelliği bulmak daha kolay oluyor sanırım.
Burada bir şey, bir öz eleştiri gibi birazcık bir açıklama yapmak istiyorum. Şimdi bizi dinleyenler güzellikten bu kadar bahsederken Doku Klinik bugünkü sponsorumuz biliyorsunuz. İşte bir tırnak içinde estetik merkezi. Bu arada Doku Klinik bundan fazlası ama sponsor almamızı biraz garipseyebilirler. Bizim tanışmamızı azıcık anlatacağım. Anekdot düşeceğim buraya. Biz Doku Klinik'le tanıştığımızda da içeri girdik. Yani bir yüz yüze bir tanışma gerçekleştirdik onlarla. İyi ki de öyle yapmışız. Klinikten içeri girdik ve bütün kliniğin duvarlarında sizin de bölüm kapaklarında gördüğünüz, bir kısmını gördüğünüz çok güzel eserler gördük yani içeride. İnanılmaz etkilendik o eserlerden. Gerçekten sonra da tanışınca Doku Kliniğin yetkilileriyle yaklaşımlarının aslında ne kadar bütüncül olduğunu gördük. Çünkü bugün böyle bizim bahsettiğimiz tam sen kusur deyince o geldi aklıma. Yani oradaki o güzelliği sahiplenmekle ilgili bize çok güzel bir bakış açısı sundular. Yani o kendi vücudumuzda güzel hissetmeye, güzel yaşamaya, o bütüncül güzelliği sahiplenmeye dair. Bunu da böyle sanatla birleştirmelerinden çok etkilendik. O yüzden de bu bölümün sponsorunun onlar olmasını önemsiyorum. Bir kez de ben teşekkür etmek istedim. Hep sana denk geliyor, sen teşekkür ettin. Ama bizim bugünkü yaklaşımımızla onların yaklaşımı çok benzeşiyor. Özellikle bunu belirtmek istedim açıkçası. Buradan da sen de bir şey söyleyeceksin sanırım.
Ben de bir şey söyleyeyim burada. Çünkü ben de önemli buluyorum bunun. Ya bizim için hani güzelliğe dair bu biçimde sorgulayıcı bir yerden konuştuğumuz bir bölümün sponsorunun bir estetik operasyonlara odaklanan bir tıp merkezi olması çok enteresan olabilir. Ama işte bir yandan da değil. Yani dediğin şey çok doğru. Daha önce belirtiyorduk ama yine söyleyeyim, o benim çok hoşuma gidiyor. Yani çok geniş bir sanat eseri koleksiyonu olan bir yer klinik. Ve görsel şey podcastlerin kapaklarında da onların koleksiyonundan eserler kullanıyoruz. Onların desteklediği bölümlerde. Bu bir kere başlı başına benim için çok temel bir şey. Bir de ben hayatımda ilk defa bir ya çok böyle hiç estetikle bugüne kadar işi olmamış biri olarak oraya gittim. Çünkü şöyle bir kaygıyla. Ya ben X bir şeyi mesela istediğimde bana YZ bilmem neyi de sunacaklar diye bir kaygıyla hiçbir zaman bulaşmadım. Ama orası öyle hakikaten yaklaşım olarak bir derdi olan bir yer olduğunu bize hissettirdi. Ve biz de zaten o yüzden bu desteği memnuniyetle kabul ettik. Yani gittiğinizde size şunu da yapalım, bunu da yapalım değil. Ya bunu yapmak istediğinize emin misiniz gibi bir soruyla karşılayan ve aslında bu bölümün de bunu konuşabiliyor olmamızın bir sebebi de yani standartları üzerinden değil de daha bireysel bir yerden ilişkilenen gelenlerle bir yer ve bu bize çok kıymetli geldi. Ayrıca bize sundukları destek de açıkçası böyle bir maddi karşılık bekleyerek değil, hakikaten yaptığımız işe kıymet verdikleri için sundukları bir destek olduğu için de bu ayrıca bizim için kıymetli ve ben de çok içime sinen bir işbirliği olduğu için ben de birkaç kelime etmek istedim. Kendilerine bir kez daha teşekkür edelim. Buradan estetik konusuna bence gelebiliriz. Eğer kafanda başka bir şey yoksa ben biraz sözünü kestim senin. Buyur istersen.
Gelelim. Hadi oradan bağlarım ben konuya.
Tamam. Şöyle bir şey yani.
Evet sen gir.
Gel şu. Önce estetik. Şimdi bizim günümüzde tabii estetik deyince aklımıza cerrahi operasyon olan estetikler geliyor. Ama aslında bu kocaman bir kavram tabii ki. Antik Yunanca'da duymak ve algılamak anlamına gelen estetis sözünden geliyor bu sözcük. Güzelin değerlendirilmesi, beğenilerin yargılanması ve duyusal değerlerin incelenmesi gibi konular üzerine çalışmalarda bulunan bir felsefe dalı aslında. Yani bu böyle bir güzelin değerlendirilmesi. Bu tabii çok acayip bir şey yani ve ancak felsefenin yapabileceği bir iş gerçekten. Yani böyle bir bilim dalı olamaz mesela yani bildiğimiz anlamda pozitif bilim. Bir de tabii estet kelimesi var ki benim çok sevdiğim bir şeydir. Bu bölümde adı geçsin isterim. Güzel duyusu olan, güzelden anlayan, güzeli en yüce değer sayan, sanatsal beğenisi çok gelişmiş kimse. Buradan ben hep şunun üzerine ne düşünüyorum? Ben kendime böyle bir asla böyle bir iddiada bulunamam. Ben estet çok severim. Bana bugüne kadar birkaç kişi söyledi siz tam bir estetsiniz diye. Ay gerçekten mi falan dedim ama ben kendime böyle demiyorum. Ama şunu biliyorum. Büyük bir ihtiyaç duyuyorum güzelliğe. Ya bu bir de bunun da bir adı olmalı bence. Hani güzelden anlayan başka bir şey. Anlamasa da ihtiyaç duyan yani güzel şeylerle çevrili olmak. Yani kimi insan mesela çok daha pratik bakar hayata. Yani ne bileyim ben bir mesela tatile gittiğimde benim en büyük senle mesela Budapeşte de seyahate giderken neydi bütün derdimiz? Güzel bir ev olsun sanki ne olacak girip uyuyacağız ama ikimiz de bu tür bir ihtiyacı olan insanlar olarak böyle hani içine girdiğimizde, sabah içinde uyandığımızda güzel şeylerle çevrili olduğumuz bir yerde olma ihtiyacı duyduk yani. Belki biraz da bu estetik ve güzele duyduğumuz ihtiyaç üzerine konuşabiliriz.
Budapeşte deyince 80 derecelik kombiye uyanmak geliyor aklıma.
Burada mahremimizi de bu KVKK ihlalidir. Ben bu olay çıkarım. Evet, üşümüştüm ve kombiyi çok açmıştım. Ama yani bir senedir bu konunun hala gündemde olması beni biraz üzüyor. Hava -5 dereceydi. Yani savunmamı vermek isterim.
Evet, küresel ısınmaya verdiğiniz bu katkıdan dolayı teşekkür ederiz Eylül Hanım. Diyerek konumuza dönüyorum. Şimdi bir not düştüm. Estetiğe geldik. Kaynağını bilmiyorum bu arada. Kaynağını bilen varsa eklesin lütfen bu bölümün altına yorumlara. Güzel eksik olandır. Güzeli gören bende yok demektedir. Güzel ihtiyacı hissedilen, güzelleşmek ihtiyaç hissettirmektir diye bir şey. Şimdi çok çok hoşuma gitti. Bu estet kişilerin de aslında bence bu eksik olanı görme kabiliyetlerinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bir noktada kendimizde, yani çok o işin içinde böyle inanılmaz yaşıyorsak ve kendimizde çok yoğun olduğunu hissediyorsak bunun, bu arada bir noktada illaki gerçeklikle örtüşmek zorunda değil ama belki gerçekten o güzeli takdir etmek, görmek konusunda daha nasıl diyeyim, tutucu olabiliriz. Paylaşmak konusunda, ona değer vermek hususunda zannediyorum ki bu güzeli gören bende yok demektedir. Benim hoşuma gitti bir yaklaşım olarak. Çünkü orada o güzellik bir noktada oraya şerh düştüğünde onun güzelliğine dair onu takdir de ediyorsun aslında. Ve ona ihtiyaç hissettiğini, ihtiyaç duyduğunu belirtmiş oluyorsun. Senin söylediğinden böyle bir çağrışım yaptı bu bana. Ben de bu bölüm için böyle bir not düşmüştüm.
Ben de şuraya geliyorum burada. Wilhelm Genazino'nun, Alman yazar, Elden Düşme Dünya kitabında şöyle bir şey söylüyordu. Güzelliğin acayip tarafı insanın onu sadece seyredebilmesidir. Bir tarafını alıp evine götüremez veya küçük bir parçasını özel bir yerde saklayamaz. İnsan güzelliğe ancak hep bakar, durur, fazlasını elde edemez. Uzun uzun baktıktan sonra yoluna devam etmek zorundadır. Şimdi bu bir takım güzellikler için bu böyle. Ama burada mesele o evimize götüremeyeceğimiz güzelliklere hayranlık duymanın ve bakmanın tadına varmak gerekiyor. Kendimizde olup olmamasından bağımsız. Yani aslında söylediğin şey, hani güzellikle ilişkimizi bir tür iyilik ya da işte sahiplenme üzerinden tanımlamadığımızda onun işte en baştaki, daha sözlük tanımında içinde yer alan hazzı keşfedebildiğimizde o zaman başka bir şey oluyor. O zaman zaten güzelliğe dair algın değişiyor ve kendinle ilgili de muhtemelen daha bütüncül bir yerden bakıp başka tür bir his edinebiliyorsun. Peki zaten güzel sanatlar da biraz böyle bir şey. Yani bakıyoruz ve haz duyuyoruz. Evet, evimize alıp götüremiyoruz bir, az önce senin verdiğin referansla bir Goya tablosunu. Ama o haz, güzellikle karşılaşma anının hazını yaşamayı beceriyoruz. Ama mesela kıyaslamalı baktığımızda, yani güzel, kendimizi güzel hissetmediğimizde güzel bir kadına bakmaktan hoşlanmıyoruz. Halbuki o da kendimizden bağımsız şey yapabileceğimiz, tadına varabileceğimiz, bakmanın tadına varabileceğimiz bir şey olabilir.
Buradan bu filme getirmeden tabii ki bu bölüm bitiremem Eylül. Sorrentino'nun muhteşem güzelliğinden bahsedelim, değil mi?
İstifa ederdim eğer bu bölümde laf evet, buraya gelmeseydi. Benim hayattaki The filmlerinden biri olduğu için ayrıca.
Evet, The Film ayrıca da gerçekten böyle çok güzel bir film bir kere. Hani işte güzelliği, estetiği, o sanatın güzelliğini tartışmaya açmasından ve ortaya koymasının dışında. Bence bu film, yani güzelliğin vücut bulmuş hali oluşuyla güzelliği çok doğru bir yerden o anlamda tartışmaya açıyor. Yani hani kendisi de bu kadar güzel olmasa belki de söylediği şeyler bize o kadar geçmezdi gibi hissediyorum. Sen de öyle düşünüyorsun biliyorum. Yani zaten Sorrentino'nun hep öyle bir son filmlerini hani saymazsak, böyle ihtişamlı tarzı, tabii İtalya ile de çok örtüşen bir şey bence. Çünkü güzellik deyince bir noktada yani İtalya'dan bahsetmemek olmaz. Çünkü onların güzelliğe yaklaşımı ve katkıları, oradan çıkan sanat, mimari baktığımızda. O yüzden bir Sorrentino'nun muhteşem güzelliğini araya iliştireceğim. Sonra bir şey daha söylemek istiyorum ama sen filmle ilgili bir şey söylersin diye düşünüyorum.
Yok, ben yani sadece aman Allah'ım demek istiyorum. Yani bu film benim için, ya ben böyle ya büyülenmiştim, çok somut hatırlıyorum duygumu. Sinemada izledim. Neyse ki büyük bir şans. Ve böyle bu nasıl, yani nasıl bu kadar, dediğin şey çok doğru. Güzelliği tartışmaya açarken çok güzel bir şeyi ortaya koyuyor olması çok önemli bir şey. Çünkü aksi hep yapıldı aslında. Yani çirkini gösterip, çirkindeki estetiğe bakıp güzelliği tartışalım demek çok daha aslında alışık olduğumuz bir şey. Ama güzeli ortaya koyarak güzeli yine de tartışmaya açmak, o çok daha iddialı bir işti ve muhteşem beceriyor bence. Ki o film yani güzelliğe, aşka, ölüme, pek çok şeye dair çok şey söyleyen bir film. Benim için de yani sadece çok seviyorum demek istedim.
Evet, güzellik de öyle bir kavram ya zaten. Yani işte o içinde az önce bahsettiğimiz bir şemsiye dediğim. Yani içinde çok fazla şey var. O yüzden çok iyi başarıyor gerçekten Sorrentino filmde. Şimdi bir güzellik demişken tabii bir kendi bedenimiz. Sen birazcık geçtin oralardan. Yani bahsettin en başta. Kendi bedenimizin içinde güzel hissetmek ve onunla ilgili günümüzün bize yükledikleri ve o kafa karışıklıklarımızla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Burada Heidegger şöyle diyor güzellik için. Varlığın aydınlanması ve doğruluktur. Ve buradaki doğruluk mantıksal doğruluk değil, gerçek doğruluktur. Yani varlıkların içindeki doğruluktur. O da doğruluğu da belki şöyle tanımlamak lazım. Yani içimizdeki şeyi ortaya çıkarmak ve güzeli ortaya koymak. Yani kendimizi ortaya koymakla alakalı bir şey. Şimdi bunu bakınca onun yaklaşımıyla günümüzün güzellik anlayışının aslında ne kadar farklı olduğunu düşündüm. Çünkü bizdeki güzellik anlayışı artık yani günümüzde tamamen kendimiz olmadığımız bir yere gitmek. Yani işte bu makyaj yapalım ama işte makyaj yapmamış gibi görünelim bile bunun bir parçası aslında. Yani hep böyle bir olmadığımız bir şey üzerine ki şeyi falan geçiyorum yani hani filtre kültürünü vesaire ya yani o bambaşka bir şey zaten oradaki. Ve oradaki o değişim istemek yani bir şekilde bize dayatılan o normların, o güzellik anlayışının işte bu bazen işte memeler büyüyor, küçülüyor. Bazen kalçalar büyüyor, küçülüyor. İşte elmacık kemikleri çıkıyor vesaire ama özellikle Türkiye'de ve Orta Doğu'da işte Amerika'da da şu anda çok yani estetik. Ve böyle birbirinin aynısı tek tip insanlar görüyoruz yani dışarı çıktığımızda herkes birbirinin aynısı. Şimdi Buyung Chul Han belki sen de getirecektin oraya bilmiyorum. Güzeli Kurtarmak diye bir eseri var sen çok okuduğun için Buyung Chul Han'ı. Orada da bir pürüzsüzlük kavramından bahsediyor. Şöyle diyor. Pürüzsüzlük de tanımlıyor günümüzdeki yani o evrensel güzeli, şu andaki güzeli. Bu yaratılan aslında şey güzellik algısı değildir, bir pürüzsüzlüktür ve bu da güzelin bütün olumsuzluklardan uzaklaştırılarak ortaya çıkartılan şey. Yani günümüzdeki güzellik anlayışı budur. Bu da işte o beğen ve paylaş kültürüyle, tüketim kültürüyle ve kapitalizmle ilişkilendiriliyor. Yine geldik kapitalizme tabii ki. Bu şeyi çok sevdim. Yani gerçekten öyle bir pürüzsüzlük yani yarattığımız şey. Hiçbir kusur olmayacak, pürüz olmayacak ve ortaya çıkan şey güzellik olacak. Bu şey gibi yani hani acısız yaşam mümkün mü gibi bir şey. Kusursuz güzellik mümkün mü? Birazcık da bunu konuşalım.
Şöyle ya pürüzsüz lafı ben o kitabı okumadım bu arada. Pürüzsüz lafı şey açısından çok doğru. Filtrelerin yaptığı en temel şey o zaten. Pürüzsüz. Bir sürü filtre var. Hepsi bambaşka şeyler yapıyor. İşte kimisi gözünüzü büyütüyor, kimisi dudağınızı şişiriyor, kimisi burnunuzu küçültüyor. Ama hepsinin ortak yaptığı şey teninizi pürüzsüzleştirmek. Bunu mutlaka yapıyorlar bütün filtreler. Dolayısıyla evet yani hani sen çok daha teorik bir yerden pürüzsüzlüğü söylüyorsun ama ben de çok daha bayağı fiziksel bir yerden konuşacağım. Evet pürüzsüzlük böyle bir dert var yani. Ama halbuki yani işte ya şöyle bir şey var. Biricik olmak diye bir şey var. Aslında burada böyle bir çelişki var yani. Hepimiz biricik hissetmek istiyoruz. Ama bir yandan da hepimiz birbirimize benzemenin derdindeyiz. Bu şekilde kimse biricik olamaz. Yani bir sürü kopyamız varken etrafta dolaşan nasıl biricik birinin biriciği ya da kendi içimizde biricik, özgün, farklı hissedebiliriz. Ya yani bu çok acayip bir şey. Bir taraftan bize sürekli olarak sen farklısın, sen özelsin falan. Özelsem özel kalayım. Niye sürekli bir tarafımı bir şekilde standartize etmeye çalışıyorum? Bu çok çelişkili mesajlar bunlar ve tabii ki hepimizin kafasını karıştırıyor. Ben Yani şöyle, estetik denen işte yani cerrahi operasyonlar ya da makyaj ya da işte bir biçimde kendimize yaptığımız müdahalelerin, bunların çok anlaşılır olduğunu düşünüyorum bir tarafıyla. Ama burada hep temel soru şu, yani kendimize şunu sormamız gerektiğini düşünüyorum. Ben ya mesela şey çok sorunlu geliyor bana, işte onunki gibi bir burun istiyorum. Bu bir mesele. Ben burnumun şöyle olmasını istiyorum, benim suratımda daha iyi duracağını düşünüyorum. Bu başka. Bu bence kabul edilebilir bir şey ve insanın buna ihtiyaç duymasını da anlaşılır buluyorum. Ama başka birilerinden parçalar alıp birleştirmiş bir şeye dönüştüğümüzde bu çok sıkıntılı bir şeye dönüşüyor. O yüzden hani böyle estetiğe mesela bu anlamda ben asla karşı değilim. Ama çıkış noktasını doğru belirlemek gerektiğini düşünüyorum. Yani güzellik çok öznel bir şey olduğunu unutmamamız lazım. Ve size güzel gelecek, sizi güzel yapacak şey neyse onun üzerinden yürümek lazım. Burada aklıma şu cümle geldi not ettiğim. Yine daha önce artık da kaç bölümdür üst üste zaten. Romaine Gary'nin Lajer'in Onca Yoksulluk Varken'inde şöyle bir cümle vardı. Yaşlı kadın Madame Rosa Momo'ya baktığı çocuğa. Ne kadar çirkin olmuşum Momo diyordu. O da Madame Rosa hayır sadece başkalarına benzemiyorsunuz o kadar diye cevap veriyordu. Mesela o küçücük çocuğun güzellikle ilgili bunu bu biçimde hissedip söyleyebiliyor olmasını çok çok tatlı bulmuştum ve okuduğumda da çok aklımda kalmıştı. Belki biraz bu yani bu pürüz meselesi buradan belki de düşünmek lazım. Yani kendimize ait bize ait olduğu müddetçe o pürüzler aslında pekala kabul edilebilir olabilir. Ama dediğim gibi yani bir tarafıyla böyle bir hani kategorik karşı olma halini de sorumlu buluyorum ben. İnsanlar bazen gerçekten kendilerine baktıklarında mutsuz hissediyorlar ve bu çok içten gelen bir mutsuzluk ve bunun değiştirilebilir olması şansını kullanmayı da anlaşılır buluyorum. Ama işte orada doğru soruları sormak lazım belki. Ya bayağı konuştuk aslında. Yani var mı eklemek istediğim bir şey yoksa filmlere geçelim mi ufaktan?
Geçelim, evet, uzunca da bir bölüm oldu. Ama böyle sana katıldığımı söyleyerek geçeyim. Çünkü şey yani adil bulmuyorum. Yani her şeyi değiştirme hakkımız varken sadece beden üzerinden yapılan şeyi bir bedensel bir tartışmaya indirgeyip bunun da doğrusu budur, estetikte yaptırıyorsanız şöylesiniz böylesiniz demeyi ben de doğru bulmuyorum. Yani tabii ki orada bir sorgulama mekanizmasının işlemesi lazım. Özellikle mesela genç kadınlar üzerindeki baskıyı çok yıpratıcı buluyorum. Ama yani hani bunun da doğrusu budur arkadaş, işte şu da yanlıştır demek çok anlamlı değil yani. Her şeyi kullanıyoruz, niye bunu kullanmayalım diyerek bir filmi zaten söyledim. Sorrentino, Paolo Sorrentino'nun Muhteşem Güzelliği. Mutlaka bu bölümde bahsedilmesi gereken bir filmdi. Diğer filmlerimi de ben de böyle bir bölümün akışına uygun olacak şekilde bunu kapitalizm tartışmasıyla ortaya koyan filmlerden seçtim. Biri Dövüş Kulübü, David Fincher'ın filmi, ki şöyleydi. Oradaki kapitalizmle gelen, yani orada karakter seçimlerinden tutun işte böyle Edward Norton'la Brad Pitt'in, yani Brad Pitt gibi böyle bir güzel adam, yani herhalde herkesin 3 aşağı 5 yukarı güzel olarak tanımlayacağı bir adam üzerinden, karakter güzelliklerini saymıyorum, fiziksel güzellikleri şu anda bahsettiğim Dövüş Kulübü üzerinden açıyordu. Yani bütün kapitalizmi aslında tartışmaya açıyor ama yani güzellik bence onun çok önemli bir kısmı. Bir diğeri de yine aynı şekilde. Çünkü bu kültürü ortaya koyduğumuzda yani Amerika'dan bahsetmemek olmaz. Çünkü bütün dünyayı aslında onlar dağıtıyorlar güzellik normlarını şu anda. Onların çıkardıkları ikonlardan da alıyor. Sam Mendes'in Amerikan Güzeli. Bir diğer filmim de buydu efendim. Buyurun Eylül Hanım.
Ya bu Dövüş Kulübü aklıma gelmemişti ama Amerikan Güzeli ve Muhteşem Güzellik demesen böyle kaydı kesip Tuğçe falan diye müdahale edebilirdim. Dolayısıyla beni şaşırmadığı için teşekkür ederim. Ben de bir şey eklemek istiyorum izninle. Veronica'nın İkili Yaşamı, Kieślowski'nin. Hiç güzelliğe dair bir şey yok ama bu filmi daha önce seninle konuştuğumuzda nasıl bu kadar güzel olabilir ya Rabbim şeklinde konuştuğumuz için yani estetik anlamda bu olağanüstü bir şov yani o film. Her sahnesi çok güzel. O yüzden o da burada olsun isterim. Ben de eklemiş olayım. Ben aslında kitaplarımı saydım büyük ölçüde. İlki dediğim gibi Umberto Eco'nun Güzelliğin Tarihi kitabı. Bu böyle bir bayağı bir kapsamlı bakış açısı sunuyor bence. Bir diğeri Anthony Casasros'un Almodovar Teoremi kitabı. Üçüncüsü de onun adı geçmedi. Geçen sene okuduğum kitaplar arasında en sevdiğim kitap olan Home Cabri'nin İtiraf Ediyorum kitabı. Bence ya bu kitap pek çok şeye dair ama en çok da güzelliğe dair. Güzel sanatlar var bir kere işin içinde. Güzel objeler üzerinden Avrupa'nın çirkin tarihini anlatıyor aslında. Biraz böyle çelişkili bir şey söylüyorum. Ama kesinlikle içinde güzelliğin insana neler edebileceğine ve nasıl bir belirleyici olabileceğine dair çok fazla şey var. Oradan çok sevdiğim bir cümleyi okuyup öyle bitireyim. Sanatsal güzelliğin bir kez tadına varıldığında hayat değişir. Monteverdi korosunu bir kez dinlediğinde hayatın değişir. Bir Vermeer'i yakından bir kez gördüğünde hayatın değişir. Proust'u okuduğunda aynı kişi değilsindir artık. Güzel sanatlara teşekkür ederek bitirelim bu bölümü madem. Bize güzelliğe dair o hazzı yaşatabildikleri için. Ve yine bölüm boyunca da söylediğimiz gibi bu bölüm Doku Kliniğin katkılarıyla hazırlandı. Kendilerine de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Yine kapak fotoğrafımız da onların koleksiyonundan olacak. Ve herkese çok teşekkürler. Şimdiden güzel bir hafta sonu diliyoruz. Önümüzdeki hafta yeni bir şey konuşurken sizinle ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Çok teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.